Ayrım 3.
Sayfa 82. Bundan sonra anlamaya başladım. Sen de anlamışsındır Camila. Oturma odasına indik. Sehpanın altında büyük bir fotoğraf albümü vardı. Onu sehpanın üzerine koydum ve divana oturdum. Mika da benim yanıma oturmakta gecikmedi. Ona, "Bu bir fotoğraf albümü," dedim. Soran gözlerle bana baktı. Doğal olarak bir fotoğraf albümünün ne olduğu konusunda en ufak bir fikri bile yoktu. "Bekle bir dakika." Çabucak odama fotoğraf makinemi almaya gittim. Flaşın çalışıp çalışmadığını kontrol ettiğimi bile hatırlıyorum. Merdivenleri koşarcasına indim ve Mika'nın bir fotoğrafını çektim. Karnının fotoğrafta çıkmasına özellikle dikkat ettim. Böylece herkes göbek deliği olmadığını görebilecekti. Bir klik sesi çıktı. Asla unutmayacağım bir klik sesi. Mika aniden gitmek durumunda kalırsa en azından onunla gerçekten karşılaştığıma dair elimde kesin bir delil olacaktı. Flaş Mika'yı ürküttü. Ağlamaması için bir parmağımla çabucak boynunu gıdıklamam gerekti. Ardından bir saniye bile kaybetmeden albümün ilk sayfasını açtım ve onu açıklamaya giriştim. Bu kitap ailemin üyelerinin çektiği aile içi fotoğraflarla dolu. Yakında bu albüme senin de bir fotoğrafını yapıştıracağım. Ona annemle babamın evlenmeden önceki hallerini gösterdim. Sonra annemin koca karınlı bir fotoğrafına baktık. Bu fotoğraftan kısa bir süre sonra dünyaya gelmiştim. Ona dedim ki, ben onun karnının içindeyim. Bu fotoğraf benim dışarı çıkmamdan hemen önce çekilmiş. Aklımda bir fikir şekillenmeye başlıyordu. Pek tabii Mika da bir şeyler anlamıştı. Cap canlı yavrular diye fısıldadı. Albümü karıştırırken babamın annem beni emzirirken çektiği bir fotoğrafa denk geldim. Bu benim dedim. Acıktığımda annem bana sütünü veriyordu. Mika'nın gözleri iri iri açıldı. Süt mü? Güleceğim geldi ama aslında kendime gülüyordum. Mika memelilerin ne olduğunu anlamıyorsa sütün ne olduğunu bilmemesi de normaldi. Dedim ki minik bebekler sütle beslenirler. Fotoğraf albümüne bakmaktan vazgeçti. Sanırım beni annemin memesini emerken görmek pek hoşuna gitmemişti. Bunun üzerine sordu. Peki o zaman nasıl oluyor da birbirimize bu kadar benzeyebiliyorduk? Bu soru üzerine daha önce düşünmüştüm. Mika adeta sözcükleri ağzımdan çalmıştı. Öyle ki sorusu karşısında eğilmeyi düşünmedim bile. Eğer Mika benim gibi bir memeli değilse nasıl oluyordu da birbirimize bu denli benzerdik? İşte çok daha önceden düşünmüş olmam gereken bir şey. Mika uzaydaki başka bir gezegenden gelmişti. Ama onun gezegeninin tarihi dünyanınkinden çok farklıydı. O halde nasıl oluyor da birbirimize bu denli benzeyebiliyorduk? Bu Mika'nın yanıtını bulmayı başardığı bir bilmeceydi Camila. Yanıtı sana da pek yakında söyleyeceğim Camila. Öğleden sonra saat 5 gibi olmalıydı. Babam odama gelip beni uyandırdığından bu yana 12 saatten fazla olmuştu. Helen teyzenin her an alışverişten dönebileceğini biliyordum. Bir kağıt ve bir kalem aldım ve bir mektup yazdım. Sevgili Helen teyze, beni bağışla ama keşfetmem gereken çok önemli bir şey var. Un ve uskumruyla ilgili bir şey. Hay Allah, erkek kardeşimle de ilgili. Yatma vakti eve dönerim. Seni seviyorum, Joachim. Annemle babamın acil bir işleri çıktığında birbirlerine böyle küçük notlar yazma adetleri vardı. Ben ise sanırım ilk kez böyle bir not yazıyordum. Mika'yı elinden tuttum ve dışarı çıktık. Evin karşısındaki tepeciğe çıktık ve babamla çok önceden taştan yaptığımız yükseltinin yanına oturduk. Bu küçük dağa annemle babam her zaman zirvecik derlerdi. Buradan ev ve uzakta kayalıklar ve adalar görülüyordu. Martılar insanın içine işleyen çığlıklar atıyordu. Bu aslında işime geliyordu. Mika tekrar ağlamaya başlarsa onun sesi duyulmazdı. Koyun üstünde taş bankta otururken Mika'ya denizden ve yeryüzündeki evrimden söz etmiştim. Şimdi geldiği gezegendeki yaşamı anlatma sırası ondaydı. Hala ara sıra baş parmağını emiyor ve parmaklarını dans ettiriyordu. Ama gezegenindeki yaşamdan söz etmeye başladığında sanki babamdı. Eljo gezegeninden geliyorum dedi ve orada da yaşam binlerce milyon yıl önce denizde başladı. Tam olarak nasıl olduğunu kimse bilmiyor ama bugün Eljo'da pek çok hayvan türü var. Tıpkı buradaki gibi diye düşündüm. Mika ile ben farklı gezegenlerden olsak da her ikimiz de gerçekten aynı şeyden söz ediyorduk. Yüzlerce milyon yıl önce diye devam etti. Eljo'da biraz buradaki dinozorlara benzeyen hayvanlar vardı. Onlar da kalın kabuklu yumurtalar yumurtlardı. Bu hayvanlara Mumbo denirdi. Ama bizim orada cap canlı yavrular dünyaya getiren hayvan yoktur. Bunun üzerine bir soru ağzımdan kaçtı. Peki senin gibi kimseler nereden geliyor? Mika kendini öyle kaptırmıştı ki eğilmek için bile zaman harcamadı. Parmaklarını birbirinden ayırarak yanıt verdi. Bizim gezegenimiz Mumbo'ların yok olmasına neden olacak büyük değişimi yaşamadı. Bu da onlara evrimlerini sürdürme imkanı verdi. Günümüzde aramızdan bazıları birbirleriyle konuşabilir ve hatta uzay hakkında akılcı sorular sorabilir. Ben de bir Mumbo'yum. Duydun mu Camila? Ben de bir Mumbo'yum dedi. Devam ediyordu. Dünyaya gelmeden hemen önce ben annemle babamı sıcak bir odada bir yastığın üstüne koydukları bir yumurtanın içindeydim. Evden çıkacakları zaman yumurtayı yalnız bırakmamaları gerekiyordu. Çünkü Erjo'da çaldıkları yumurtalarla yaşamlarını sürdüren hayvanlar vardır. Dolayısıyla annemle babam yumurtayı küçük bir pusete koyup gittikleri yere yanlarında götürüyorlardı. Yumurtalarını hazine diyorlardı ve yumurtalarını adlandıranlar yalnız onlar değildi. Erjo'da yumurtanın hazinelerin en değerlisi olduğu düşünülür. Neredeyse bütün gün Mika ile konuşmuştum ama ancak şimdi nasıl doğduğunu öğreniyordum. Kollarım ve bacaklarım çabucak güçlenmişti ve her tekmeleyişimde ya da kollarımı kıpırdattığımda yumurtanın kabuğu çatlıyordu. Bu sırada ailem yastığın çevresindeydi ve beni büyük bir dikkatle izliyorlardı. Derin bir nefes aldım, sonra bağırmadan önce nefes verdim. Sonra yumurtadan çıktın değil mi? Başıyla evet dedi. Hiçbir şey hatırlamıyorum ama ışık mutlaka gözlerimi kamaştırmıştır. Yumurtanın içi neredeyse kapkaranlıktı. Seslerin de içeri geldiğini hiç sanmıyorum. Belki de parmaklarımı emmek dışında hiçbir şey yapmıyordum. Dikkatli okuyor musun Camila? Mika'nın anlattığını gizemli olduğu kadar etkileyici buluyordum. Aslında bunun yeryüzü tarihi ve doğmakta gecikmeyecek erkek kardeşim hakkında anlattıklarımdan daha gizemli hiçbir yanı yoktu. Ancak o zaman Mika'nın bir memelinin ne olduğunu anlamakta o kadar zorlandığını anladım. En garip şey her ikimizin de dikkatini çekmişti. Bu kadar farklı kökenlerden gelirken nasıl olup da bu kadar birbirimize benziyorduk? Dağ. Mika ile tanıştığımda doğa bilimleri uzun bir süredir ilgimi çekiyordu ve başından beri ilgim hiç azalmadı. Bugün hala Mika'nın bana anlattıklarından şüphe duyamam. Başka gezegenlerde gerçekten yaşam olması kuvvetle muhtemel. Bu durumda bu gezegenlerde küçücük hayvan ve bitkilerden yola çıkarak daha karmaşık yaşam biçimleri gelişmiş olması gerekir. Tüm evren için geçerli doğa kanunları olduğunu biliyoruz. Başka yerlerde de yaşamın tek hücreli canlılardan senin ve benim gibi düşünen varlıklara doğru gelişmesiyle ilgili yasalar var mıdır? Sanırım Mika bundan milyonlarca yıl önce burada yaşayan dinozorlarla ilgili temel bir şeye parmak basmıştı. Günümüzde pek çok kişi dinozorların uzaydan düşen koskocaman bir meteorun dünyaya çarpmasının sonucunda yok olduğunu düşünüyor. Bu olay talihe tombalada doğru numarayı çekmek kadar bağlıydı. Olmamış olsaydı dinozorlar mutlaka evrimleşmeye devam ederdi. Belki de şehirlerle uzay mekiklerini, bilgisayarlarla hastaneleri, üniversitelerle jimnastik salonlarını onların çocukları yaratırdı. Ancak meteor çevrede öyle geniş çaplı değişikliklere neden oldu ki dinozorlar başka yaşam biçimleri lehine yok oldu. Memelilerin çocukları aya ilk adımı işte böyle attılar. Sürüngenler yarışı kaybetmişti. Yabancı bir gezegeni ziyaret etmenin yararı dedi Mika, kişinin kendi gezegenini daha iyi anlamasını sağlamak olsa gerek. Zira her gezegenin kendine göre iyi yanları ve kötü yanları var. İşte aynen babam gibi konuşuyordu. Tek bir farkla, o da babam konuşurken parmaklarını dans ettirmezdi. Baş parmağını da emmezdi. Dağlar sarpsa dedi Mika, asıl olan iyi bir tırmanıcı olmaktır. Ovada koşmayı bilmek daha yararlı olabilir. Çok sayıda leş kargası varsa insanın kötü bir tadının olması iyi olabilir. Ya da daha da iyisi zeki olması. Ona kesinlikle katılıyordum. Belki de yaşam uzaydaki bütün gezegenlerde aynı yönde gelişiyordur diye devam etti. Bu noktada onunla aynı fikirde değildim. Aynı yönde mi? Alabildiğine gösterişli bir şekilde eğildi. İkimizin birbirimize benzediğini düşünmüyor musun? Elbette dedim ama neden? İşlevimiz diye açıkladı. Soyumuzu sürdürmeye yönelik. Öyle ki yeterince besin ve ısı ile büyüyecek ve bir gün bir yumurta yumurtlamaya ya da cap canlı bir bebek dünyaya getirmeye yardım edeceğiz. Ama kayıtsızca önümüze gelen her şeyi yiyemeyiz. Bu yüzden tatları almamız gerekir ve bir şeyi ağzımıza koymaya değip değmeyeceğini tatmak için tatları değerlendirebilecek bir dile ihtiyacımız var. Derin bir nefes aldı sonra bağırdı. İşte her ikimizde de ortak olan ilk nokta. İlk ortak noktamız Camila. Ne yediğini tadamayacak olsaydın yediğinin çürümüş yumurta değil de krep ve çilek reçel olduğunu nasıl bilecektin? İnsanın tadabileceği ne kadar çok şey olduğunu saymayı hiç denedin mi? Mika baş parmağını ağzına sokmuştu. Ekleyebileceklerini eklemek için baş parmağını ağzından çıkardı. Bir şeyin kötü bir tadı olduğunu fark ettiğinde çoktan zehirlenmiş olabilirsin. Bu yüzden kokuları alman gerekir. İyi bir parça yiyeceğin kokusunu çok uzaktan alan pek çok hayvan vardır. Hatta bazen yaklaşan bir düşman ya da tehlikenin kokusunu önceden almak önemlidir. Tamam dedim. İkimizin de kokuları almak için bir burnu var. İşte ikinci ortak noktamız. Teknede gaz kaçağı olduğu gün aklıma geldi. Kokuyu ilk ben almıştım. Kimse bu zehirli gazın kokusunu almamış olsaydı kötü bir kaza geçirebilirdik. Kokuları uzaktan alabilmek yeteneği gerçekten bir gizemdi. Birkaç gün önce aşağıda frenk üzümü fidanlarının arasındaydım. Birden burnum bana annemin fırına çörek koyduğu haberini vermişti. Eve çıkmış ve çörek diye bağırarak mutfağa koşmuştum. Peki nasıl olmuştu da çöreklerin kokusunu havayı doğrudan doğruya geçmiş ve gelip frenk üzümü fidanları arasındaki burnuma bulmuştu? Ne olmuştu da burnum beynime simit ya da ekmek değil de taze çörek olduğunu söylemişti? Çörek sever misin diye sordum. Çörek mi? Görünüşe göre Mika bunun ne olduğu hakkında en küçük bir fikre sahip bile değildi. Aynı şeyleri sevmememiz mümkün. Hatta kokuları aynı şekilde almamamız bile mümkün. Ancak hangi gezegende olursa olsun koku ve tat alabilmek mutlaka çok önemlidir. En azından dünyada ve Erjo'da. Mika da konu hakkındaki fikrini enerji dolu bir sesle beyan etti. Senin gezegeninde de benimkinde olduğu gibi yaşam binbir şekilde evrim geçirdi. Ama her iki gezegende de pek çok şey aynı şekilde evrim geçirmiş olabilir. Mika oturmuştu. Bir süre taşlar arasında büyümüş çalıyla oynadı. Sanırım bu parmaklarının ucunu gıdıkladı. Sonra dedi ki, sizin burada bizim orada olduğu gibi vücut deriyle kaplı. Bu da çok yararlı olabilir. Deri dokunduğumuzu hissetmemizi sağladığı için. Enjo'da güneşin altında ısındıkça ısınıp üzerinde yürüdüğün zaman derini yakan siyah taşlar vardır. Ayaklarını acıtmadan önce çabucak geri çekilmek gerektiğini anlamak için çok pratik değil mi? Sivri iğnelerle kaplı ya da zehirli öz sularla dolu hayvan ve bitkiler de vardır. Bunları onlara yaklaşır yaklaşmaz fark edebiliriz. Bu tehlikelerden birine dokunur dokunmaz bütün sinir uçlarından bir sinyal yola çıkar ve beyne ulaşır. Ardından belki beyin de çabucak uzaklaşmamızı söyleyen bir mesaj yollar. Ellerini birden çalıdan çekti. Yalnızca beyninin ellerine ne kadar çabuk mesaj yolladığını bana göstermek istemişti. Bir elini kaldırdı ve parmağındaki küçük kesiği gösterdi. Parmaklarımda sinirler olmasaydı o balık iğnesi canımı daha çok yakabilirdi. Çevremizde olan şeylere dokunabiliyor olmamız iyi bir şey. Çünkü hemen hemen her yerde saklı bizi bekleyen tehlike ve düşmanlar var. Bunun evrenin bütün gezegenlerine büyük bir yararı olduğunu düşünüyorum. İşte başka bir ortak noktamız dedim çabucak o demeden hemen önce. Mika başını bilmiş bilmiş salladı. Bir süre sonra kurnazlık dolu bir gülümseme ile gözlerini bana dikti ve dedi ki üstelik bu boynundan okşandığın zaman zevk almanı da sağlıyor. Koyun üstünde martılar çığlık atıyordu. Mika kuşları göstermeden önce parmaklarını oynattı ve dedi ki sence martılar niçin böyle tiz çığlıklar atıyor? Doğru yanıtı bildiğimden emin değildim ama tahmin yürütmekte bir sakınca görmedim. Belki de birbirlerine nerede yiyecek olduğunu söylüyorlardır. Başını salladı. İkimizin gezegeninde de duyabilmek çok yararlı olmalı. Mesela tehlike anında saklanmak ya da kendini savunmak için zaman kazanmak yönünden uzaktan duymak çok yararlı olabilir. Hatta bir saçmalık yapmakta olan kardeşine bağırmak da çok önemli olmalı. Ama bu durumda duymak için kulak gerekir. İki kulağımız var dedim. Tek bir tane yetmez miydi? Başını hayır anlamında salladı. Tek bir kulağımız olsaydı seslerin nereden geldiğini anlayamazdık. Oysa genellikle duyma yetisinin en önemli özelliği budur. Niçin? Yerlere kadar eğildi. Nereye kaçacağını bilmene yardımcı olabilir. Mika'nın kulaklarına bir göz attım. Doğruyu söylemek gerekirse tam olarak benimkiler gibi değilse de çok farklı da değildi. Kulakları kafasında iki küçük delik oluşturuyordu. Kısacası tıpkı benimkiler gibi. Yine bir ortak nokta dedim. Bir an için hiçbir şey söylemeden martıları dinledik. Bazen her şey sessizleşiyordu ve kayalara vuran dalgaları duyuyorduk. Denizin dalgalarını bile duyabiliyoruz. Taşlar ve çalı arasında bitmiş birkaç deniz karanfili vardı. Mika bir tanesini koparıp gözlerine yaklaştırdı. En şaşırtıcısı da bizi çevreleyen dünyayı görebilmemiz. Bu yüzden dedim görmemize yarayan gözlerimiz var. İşte bir ortak nokta daha. O sırada güneş göğe tam olarak yükselmemişti. Mika onu parmağıyla işaret etti. Kıpkırmızı bir çehreydi. Tam olarak tıpkı saatler önce ortaya çıktığı zamanki gibi. Dedi ki, nerede yiyecek bulunacağını görebilir ya da canımızı tehdit eden bir tehlikeyi tespit edebiliriz. Ama karşılıklı birbirinin gözlerinin içine bakmak ve karşındakinin ne düşündüğünü kendine sormak da çok büyük bir zevktir. Dahası uzayı seyredebilir ve diğer gezegenler üzerindeki yaşamlar hakkında hayal kurabiliriz. Mika'nın az önce söylediği şeyi düşünüyordum. Zirvecik üzerinde dimdik oturmuş kayalıklarla adaları seyretmem bana olup olacağı görmemi sağlayan iki tane göz verildiği içindi. Tuhaf değil mi? Mika uzunca bir süre tek söz etmeden durduktan sonra yeniden söze başladı. Yumurtalar gerçek bir mucize. Bunu daha önce de söylemişti ama bu kez ekledi. Yumurtanın içinde iki tane göz oluşuyor. O iki göz ki bir gün her birimizin ufacık bir parçası olduğu koskocaman dünyayı keşfedecek. Sanki bütün dünya bir yumurtanın karanlıklarında büyüyormuş gibi. Ya da bir annenin karnında diye düşündüm ama bunu yüksek sesle söylemedim. Birbirimize gerçekten benzemeye başlıyoruz dedi Mika. Tatları alabiliyor, kokuları duyabiliyor, eşyalara dokunabiliyor, sesleri işitebiliyor, şekilleri ve renkleri görebiliyoruz. Bu beş duyu evrenin her köşesinde değer görmektedir sanırım. Ama dedim bunları yapabilen bir yığın hayvan var ve onlar bize benzemiyor. Elbette, Mika bu konuyu daha önceden düşünmüştü. Bizim yürümek için dört bacağa ihtiyacımız yok. Bundan milyonlarca yıl önce güzel bir günde ataların tıpkı benimkiler gibi bacaklarının üzerinde doğruldular. Böylece ön ayakları ucunda eller olan kollara dönüştü. Babamla bu konuya değinmiştik. Dört ayak üzerinde yürüyen hayvanlar elleriyle hiçbir şey yapamazlardı. Peki ama diye sordum. Niçin dört bacağımız ve iki kolumuz yok ya da üç bacağımız ve altı kolumuz? Bu sorular karşısında Mika nazikçe eğildi. Çünkü her ikimiz de dört bacaklı hayvanlardan geliyoruz. Bunu sık sık düşünmüştüm. Yalnızca kurbağiller dört bacaklıydılar. İki kol ve iki bacak için yetecek kadar. Yine de Mika'nın yanıtı beni tam anlamıyla tatmin etmemişti. Onun da benim de dört bacaklı hayvanların soyundan geliyor olmamız biraz tuhaf değil miydi? İkimizden birinin için altı ya da sekiz ayaklı bir hayvanın soyundan geliyor olmasın? Sanki düşüncelerimi okumuş gibi, dört ayakla iki ayaklı olduğundan daha iyi şeyler yapacağımızı hiç sanmıyorum. Zaten yürümek için iki bacaktan fazlasına ihtiyacımız yok. Gerekenden daha fazla kol ve bacak beslemek hiçbir işe yaramaz. Hala orada mısın Camila? Bugün bile bir kurbağagilin bir insanı oluşturmak için gereken her şeye sahip olmasını olağanüstü bulurum. Kurbağagiller dört ayaklarının üzerinde sürünerek yavaşça denizden çıktılar. Aynen böyle oldu. Sana bu hikayeyi milyonlar ve milyonlarca yıl sonra yazmamı sağlayan tüm genlere sahiptiler. Bu durum bazen beni acaba nereye gittiklerini biliyorlar mıydı diye düşünmeye zorluyor. Böylelikle mumbolar tıpkı memeliler gibi diye tekrarladı Mika. İki bacak üzerinde doğruldular ve serbest kalan elleri beyinlerinin gelişimi için başlıca öğeler oldu. Niçin? Eğildi. Atalarımız ellerini hayatı kolaylaştıran araç ve gereçler üretmekte kullandılar. Ancak ellerinin yararlı olabilmesi için beyinlerinin de gelişmesi gerekti. Elleriyle zekice bir şeyler yapmayı başaranların ellerini yalnızca yararsız bir şekilde sarkıtanlara göre bir üstünlüğü oldu. Yararlı bir şeyler öğrenme yetisi önem kazandı. Giderek daha fazla ortak noktamız olmaya başlıyor. Bir baş işaretiyle onayladı. En önemli benzerliklerimizden biri düşünme yetimiz. Burada da tıpkı Elja'da olduğu gibi doğanın bu yetiyi geliştirebilmesi için binlerce yıl gerekmiş. Bu yüzden dedim bu kadar kocaman kafalarımız var. Hiçbir yanıt vermedi. Bir süre sonra bakışlarını bana kaldırdı ve üzerinde çok uzun süre düşünmüş olduğu belli olan bir şey sordu. Erkek kardeşin koca kafasını annenin vücudundan çıkarmak istediğinde annenin canı yanmayacak mı? Dudağımı ısırdım ve yanıtladım. Evet. Her gezegenin kendine göre zorlukları var diye tekrarladı Mika. Ama diye aceleyle ekledim. Doğum evinde sırf ona yardım etmek için orada bulunan insanlar var. Tamam işte diye bağırdı parmaklarını oynatarak. Ben de tam bunu söyleyecektim. Neyi? Senin ve benim gibiler için birbirine yardım etmek önemlidir. Birbirimizle konuşabilmemiz gerçekten iyi bir şey. Bunu yapmasaydık kimse başka gezegenlere gidemezdi. İşte bir başka ortak nokta. Aynı şeyi ben de düşünmüştüm. Astronot Armstrong Ay'a ilk adımı attığında şöyle demişti. Bu tek bir insan için küçük ama insanlık için dev bir adımdır. Bunu söylediğinde tüm insanlığı Ay'a götürmüş oldu. Bütün o yolculuğu yalnızca kendisi için yapmamıştı. Tek bir insan için küçücük bir adım diye mırıldandı Mika. Yerimden sıçradım. Tam olarak aklımdan geçenleri söylemişti değil mi? Ona sordum. Ne dedin? Eğildi. Sonra berrak ve yankı dolu bir sesle dedi ki, tek bir insan için küçük ama insanlık için dev bir adım. Gerçekten şaşırmıştım. Bunu nereden biliyorsun? Şimdi sıçrama sırası ondaydı. Ağzını eliyle kapattı ve sanırım yanakları hafifçe kızardı. Özür dilerim. Hikayenin sonuna kadar gitmek istiyordum. Mika nasıl olmuştu da benim yalnızca düşündüğüm bir şeyi söyleyebilmişti. Ona Ay'a ayak basılışından hiç söz etmemiştim ve Armstrong bu ünlü sözleri söylediğinde Mika'nın Ay'da olmadığına eminim. Niçin özür diliyorsun? Senin aklından geçenleri söyledim diye kabul etti. Fazla ileri gittim ama düşüncelerin öyle ilginçti ki kendime engel olamadım. Sonra Erjo'daki mumboların birbirlerinin düşüncelerini okumak gibi bir alışkanlıkları olduğunu söyledi. Bu yöntemle bazen birbirlerine tek söz etmeden saatlerce uzun sohbetler yapabilirlermiş ve ekledi. Ve bu çok yararlı olabilir. Şurada olup olacağı birkaç saatte senin gezegenindeyim. Sence düşüncelerini okumasam dilini nasıl konuşabilirim? Başımı salladım. Peki nasıl oldu da gezegenindeki yaşam hakkında bu kadar çok şey öğrenmeyi başarabildim? Ancak bir kez daha başımı evet anlamında sallayabildim ve dedim ki işte ortak olmayan bir nokta. Zira biz başkalarının düşüncelerini okuyamayız. Sanırım tekrar kötü bir şey söylemekten korktu. Belki siz de mumboların yapamadıkları bir şeyi yapabiliyorsunuzdur. Zekice bir şeyler bulmaya çalışmam gerekiyordu. Bunun üzerine telefon çaldığında Mika'nın ne kadar korktuğu aklıma geldi. Bizler dedim dünyanın öbür ucundaki kişilerle konuşabiliriz. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Gezegenimiz gerçekten bir telefon kablosu yumağıdır. İşte şimdi yüzüme uzun uzun bakıyordu. Dedi ki her gezegenin kendine göre güzellikleri var. Dikkat ediyor musun Camila? Mika'nın düşüncelerimi okuyabildiğini keşfettiğim o an gerçekten endişeye kapılmıştım. Ama sanırım telefon kabloları sayesinde o da en az benim kadar şaşkındı. Bugün olsa bilgisayarlardan söz edebilirdim. Bugün artık telefonlar, bilgisayarlar ve internet ağı varken başkalarının düşüncelerini okumaya ne gerek var? Tamam, sonunda bir şekilde Mika'nın nasıl olup da dilimi bildiğini anlamıştım. Yeryüzünde yaşamın evrimi hakkında bu kadar kolaylıkla konuşabilmesine de şaşırmıştım. Bütün bunlar düşüncelerimi okuyabilmesindendi. Ona sordum. Söylesene, iki farklı gezegenden olmamıza karşın birbirimize bu kadar çok benzememiz yine de garip değil mi? İşte o zaman Camila Mika bana büyük dağdan söz etti. Önce gözleriyle manzarayı taradı, sonra elini babamla bizim yaptığımız taş yığının üzerine koydu. Sen bir vadide oturuyor olsaydın ve ben de başka bir vadiden gelseydim, sonunda bir gün büyük dağın tepesinde el sıkışmak için vadilerimizden yukarı çıkamaz mıydık?